Ayrım 20, sayfa 119, 4, konut, domisail, 174, kavram, konsept. Bir kimsenin konutu devamlı olarak yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir. Konuta ikametgah da denir. Medeni kanun ise ikametgah yerine yerleşim yeri sözcüğünü kullanmıştır. Medeni kanun konutu, parantez yerleşim yerini, bireyin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yer olarak tanımlamıştır. Yalnız bireylerin değil, tüzel kişilerin de ikametgahı, parantez, yerleşim yeri vardır. Tüzel kişilerin konutları, parantez, yerleşim yerleri, çoğu kez yasalarda tüzel kişiliğin merkezi olarak gösterilmiştir. Konuta hukuki adres de denebilir. Medeni kanun, tüzel kişilerin yerleşim yerini kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yer olarak tanımlanmıştır. Konut, hukuki bir kavramdır. Her zaman gerçekten oturulan yer anlamına gelmez. Dipnot. K. Tunçoma, İkametgah, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 26, Sayı 1-4, Sayfa 152. S. S. Tekinay, Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, 1992, Sayfa 293. E. Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, 1977, sayfa 91. B. Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 15. Bası, 2004, sayfa 291. 1. Konutla ilgili ilkeler. Principles pertaining to domicile. 175. Hukukumuzda kişinin konutunun düzenlenmesinde iki ilkeye dayanılmıştır. Bunlardan biri konutun gerekliliği ilkesi, diğeri konutun tekliği ilkesidir. Bu ilkeler hukuksal ilişkilere açıklık ve güven sağlama amacını güder. Konutun, parantez, yerleşim yerinin, gerekliliği ve tekliği ilkesi yeni medeni kanun tarafından da benimsenmiştir. Medeni kanun bir kimsenin aynı anda birden çok konutunun yerleşim yerinin olamayacağını belirterek konutun tekliği ilkesini, yerleşim yerinin değiştirilmesi, yenisinin edinilmesine bağlıdır kuralı ile de konutun gerekliliği ilkesini açıklamıştır. 2. Konut çeşitleri, kinds of domicile, 176. Medeni kanun 3 çeşit konut, parantez, yerleşim yeri kabul etmiştir. Bunlardan biri istek üzerine seçilen konut, ikincisi varsayıma dayanan konut, üçüncüsü ise bağımlı kişilerin konutudur. A. İstek üzerine seçilen konut. Medeni kanun irade özgürlüğünü esas alarak bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yeri konut olarak kabul etmiştir. Bu kuralın iki ögesi vardır. Biri sürekli kalma niyeti, diğeri oturmadır. Bir yerde oturmak ya da bulunmak o yerin konut sayılması için yeterli değildir. Buna ek olarak sürekli kalma niyetinin de bulunması gerekir. Bir kimsenin geçici bir süre içinde bulunduğu yer konutu sayılmaz. Bazen bir kimsenin ailesi, ilişkileri çalıştığı yerden başka bir yerde bulunabilir. Bu gibi durumlarda konutun saptanmasında kişinin çalıştığı yer değil, ailesinin ve aile ilişkilerinin yoğun olduğu yer, konut, parantez, yerleşim yeri olarak kabul edilir. İstek üzerine seçilen konut her zaman değiştirilebilir, bir yenisi kurulabilir. Konutun değiştirilebilmesi için ilgilinin eski konutu ile ilişkisini kesmesi, konut değiştirme isteğini açıklamış olması yeterli değildir. Buna ek olarak ilgilinin yeni bir konut edinmesi de gerekir. Yenisi edinilmediği sürece eski konut, yasal konut olarak varlığını sürdürür. B. Varsayıma dayanan konut. Bir kimsenin konutunu saptama olanağı yoksa medeni kanuna göre o kimsenin oturduğu yer konutu sayılır. Türkiye'de konutları belli olmayanların veya henüz konut edinememiş olanların bulundukları yer, burası hapishane bile olsa kendisinin konutu olarak kabul edilir. C. Bağımlı kişilerin konutu. Yasa kimi kişilere kendi konutlarını seçebilme olanağını tanımamıştır. Bunlar bağımlı kimselerdir. Bunlar arasında velayet altında bulunan çocuklar ve vesayet altında bulunan kimseler yer alır. Bunların bağlı oldukları kimselerin konutundan ayrı bir konutları yoktur. Bağlı oldukları kimselerin konutları bunların da konutu sayılır. Buna yasal konut, parantez, yerleşim yeri de denir. 3. Kendilerine özgü konutları olmayan kişiler. Persons not having domiciles peculiar to themselves. 177. Bunlar bağımlı kişilerdir. Kendilerine özgü konutları yoktur. Bunların konutları yasayla belirlenmiştir. Kendine özgü konutları, parantez, yerleşim yeri olmayan kişiler şöyle sıralanabilir. A. Velayet altındaki çocukların konutu, velilerinin konutudur. Ana ve babanın boşanmaları durumunda çocuğun konutu, velayet hakkına sahip olan tarafın konutudur. B. Vesayet altındaki kimselerin konutu, vesayet makamı olan sulh yargıçlığının bulunduğu yerdir. Yasa böylece resmi bir daireyi vesayet altında bulunan kimsenin konutu olarak kabul etmiştir. Eski medeni kanuna göre evli kadının konutu, kocanın konutuydu. Ancak kadın erkek eşitliğinin gereği olarak bu hüküm yeni medeni kanuna konulmamıştır. 4. Tüzel kişilerin konutu. Domicile of legal persons. 178. Konutun tekliği ilkesi kural olarak tüzel kişiler için de benimsenmiştir. Bununla beraber ticaret kanununun uygulandığı tüzel kişiler için konutun tekliği ilkesi uygulanmaz. Ticari ortaklıkların birden çok konutu olabilir. Tüzel kişiler konutlarını serbestçe seçebilirler. Eğer kuruluş belgesinde tüzel kişinin konutu gösterilmemişse, parantez, başka bir hükümde yoksa, tüzel kişinin işlerini yürüttüğü, yönettiği yer konutu sayılır. Tüzel kişilerde konutun değiştirilmesi ancak kuruluş belgesinin değiştirilmesi yolu ile olur. 5. Konutun önemi. Importance of domicile. 179. Konut hukuk yönünden önem taşır. Anayasamıza göre konuta dokunulmaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça yine bu sebepler bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça konuta girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Anayasada geçen konut deyimi geniş kapsamlıdır. Hukuksal anlamdaki konutun dışında kalan, oturulan ya da yaşanan yerleri de kapsar. Bazı hakların kullanılması, borçların yerine getirilmesi yahut resmi bazı işlerin yapılması, ilgilinin konutunun nerede olduğunun bilinmesine bağlıdır. Örneğin, kural olarak dava, davalının konutunun bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Mirasla ilgili davalar kural olarak miras bırakanın son yerleşim yerindeki mahkemede görülür. Bu örnekler bize konutun hukuk yönünden taşıdığı önemi göstermeye yeterlidir. 5. Aile, family. 180. Kavram, concept. Toplum aileye dayanır. Aile, bireyi topluma bağlayan önemli bir kurumdur. Türk Anayasası da ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu belirtmiştir. Anayasa bununla da yetinmeyerek, ailenin huzur ve refahı, özellikle ana ve çocukların korunması için gerekli önlemleri almayı ve gerekli örgütleri kurmayı devlet görevleri arasına almıştır. Medeni Kanun'un bir bölümü aile hukukuna ayrılmıştır. Medeni Kanun'da aile kavramı 3 değişik anlamda kullanılmıştır. Buna göre A. Dar anlamda aile, karı ve kocadan oluşan bir topluluktur. B. Geniş anlamda aile, karı, koca ve çocuklardan oluşan bir topluluktur. C. En geniş anlamda aile, karı, koca, çocuklar ve birlikte yaşayan hısımlar ile işçilik, çıraklık veya benzeri sebeplerle veya gözetme ilişkisi içinde birlikte yaşayan diğer kişileri de içeren bir topluluktur. Dipnot. T. Akıntürk. Türk Medeni Kanunu. Yeni Medeni Kanuna göre uyarlanmış aile hukuku. 9. Bası 2004 sayfa 4. B. Öztan. Aile hukuku. 4. Bası 2004 sayfa 2. H. V. Veli Dedeoğlu. Türk Medeni Hukuku. 1963 sayfa 309. B. Köprülü. S. Kaneti. Aile hukuku. 1986 sayfa 3. Hatemi Tire Serozan. Aile hukuku. 1993 sayfa 3. 1. Aile hukukuna egemen olan ilkeler. Principles dominating on family law. 181. Devamlılık ve birlik ilkesi. Principle of continuity and unity. Aile hukukunda karı ve koca ya da karı, koca ve çocuklar arasındaki ilişkiler devamlılık gösterir. Bu ilişkiler geçici bir süre için kurulmazlar. Bu ilişkilerin hangi koşullar altında ve nasıl sona ereceği yasayla düzenlenmiştir. Karı ve kocanın boşanabilmelerine ilişkin kurallar ayrıntılı bir biçimde yasayla düzenlenmiş ve boşanma için mahkeme kararına gerek görülmüştür. Aile bireyleri arasındaki ilişkinin devamlı olması bir yandan da birlik fikrini getirmiştir. Yasa aile birliğinden söz eder. Bu birliğin tüzel kişiliği olmamasına karşın aile birliği koruma altına alınmıştır. Birlik, hakimin ve resmi makamların korunması altındadır. 182. Zayıfların korunması ilkesi. Principle of Protection of Weaks. Aile hukuku düzenlenirken aile içinde zayıf olanların korunması ilkesi benimsenmiştir. Karı, kocaya, çocuklar ana ve babaya karşı korunmuştur. Medeni kanun evlilik dışı doğan çocuğu da korumaktadır. 183. Düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi. Principle of Regulation Freedom. Aile hukukunda irade serbestliği ilkesine ya hiç ya da çok sınırlı bir biçimde yer verilmiştir. Aile hukuku alanındaki ilişkileri düzenleyen kurallar genel olarak emredici niteliktedir. Sözleşme serbestliği kuralı aile hukuku alanında geçerli değildir. Bunun nedeni ailenin kamu düzenini yakından ilgilendirmesidir. 184. Devletin müdahale etme ilkesi. Principle of Intervention of State. Aile düzeni toplum düzenini yakından ilgilendirdiğinden devletin aile hukuku alanına müdahalesi son derece çoktur. Bu müdahale kendini daha çok aile hukuku alanını düzenleyen kuralların emredici niteliğinin ağır basması biçiminde kendini gösterir. Örneğin, boşanmaya hakim karar verir, evlat edinme resmi makamların iznine bağlıdır. Ana ve babanın çocuklar üzerine sahip oldukları velayet hakkı hakimin denetimi altındadır. Bütün bu tür düzenlemelere karşın aile hukuku, kamu hukukunun bir dalı değil, özel hukukun bir dalıdır. 2. Nişanlanma, engagement. 185. Nişanlanma, evliliğe bir başlangıçtır. Medeni hukuka göre nişanlanma, doğrudan doğruya taraflar arasında meydana gelen, onların iradesinden doğan bir aile hukuku ilişkisidir. Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Şekle bağlı bir işlem değildir. Nişanlılık ise bir aile hukuku kurumudur. Nişanlıların içinde bulunduğu hukuksal durumu belirler. Nişanlanma, hukuk açısından tarafları birbirine bağlar. Yükümlülük altına sokar. Böyle olmakla birlikte nişanlılık tarafları evlenmeye zorlamaz. Nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Nişanın haksız yere bozulması taraflara bazı haklar sağlar. Bunun en önemlisi tazminat hakkıdır. Tazminat, nişandan vazgeçildiği için değil, vaat edilen evlenmenin haksız olarak yerine getirilmediği içindir. Nişanın bozulması ya da nişanlılardan birinin ölmesi durumunda, nişanlıların birbirine ya da yakınlarının diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki armağanlar verenler tarafından geri istenilebilir. 3. Evlenme, marriage. 186. Evlilik birliği, union of marriage. Nişanlıların evlendirme memuru ve iki tanık önündeki karşılıklı evlenme isteklerini açıklamaları ile taraflar arasında evlilik birliği doğar. Bir aile hukuku kurumu olan evlilik birliğinin bazı özellikleri vardır. Bunlar kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Evlilik hem ahlak hem de bir hukuk kurumudur. Evlilik birliği, hukukun tanıdığı ve düzenlediği bir hukuksal ilişkidir. B. Evlilik birliği bir yaşam ortaklığıdır. Bu birlik basit bir ortaklık değildir. C. Evlilik birliği devamlı bir birliktir, geçici değildir. Geçici bir süre için oluşturulamaz. D. Evlilik tek eşlilik ilkesine dayanır. Gerek kadın gerek erkek aynı anda birçok kişiyle evli olamazlar. 187. Eşlerin hukuksal durumu. Legal circumstances of spouses. Eşlerin hukuksal durumunu belirleyen kurallar medeni kanunda yer almıştır. Bunların alışılmış hukuk kurallarından daha çok ahlak kurallarına benzediği görülür. Hukukla ahlakın birbirine en çok karıştığı ve birçok durumlarda benzerlik veya ayniyet gösterdiği alanlardan biri de eşlerin hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinde görülür. Örneğin, medeni kanuna göre eşler, evlilik birliğinin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak, dayanışma içinde olmak, birbirlerine yardım etmek, sadakat göstermek ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine özen göstermekle yükümlüdürler. 188. Kocanın hukuksal durumu. Legal circumstance of husband. Eski medeni kanun eşler arasında tam eşitliği kabul etmez. Koca evlilik birliğinin başıdır. Kocanın birliğin başı olarak yetkileri çok sınırlıdır. Kocaya sağlanan haklar arasında evlilik birliğine temsil etmek, oturacakları evi seçmek, gereken durumlarda karının ev giderlerine katılmasını istemek hakları yer alır. Kocanın en önemli yükümlülüğü eşine ve çocuklarına bakma yükümlülüğüdür. Medeni kanunun öngördüğü ilkelerden en önemlisi kadın erkek eşitliğidir. Evlilik birliğini düzenleyen hükümler bu ilkeye göre belirlenmiştir. Buna göre koca artık evlilik birliğinin başı değildir. Sınırlı olan yetkileri de kaldırılmıştır. Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler, birliği beraberce yönetirler, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar. Eşlerden her biri ailenin sürekli gereksinmeleri için birliği temsil eder. Temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde de üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Çocuklarını birlikte eğitirler, her yönden gelişmesini sağlarlar, adını birlikte koyarlar. 189. Karının hukuksal durumu. Legal circumstance of wife. Medeni kanunla karının hukuksal durumu kocayla eşitlenmiştir. Yasaya göre karı veya koca değil, artık eşler vardır. Kadın artık birlik içinde kocasıyla eşit hak ve hükümlere sahiptir. Bunun yanında kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak yetkililere başvurarak kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 190. Evlilik birliğinin korunması. Protection of marriage unity. Parantez. Protection of union of marriage. Evlilik birliğinin devam etmesinde yalnız eşlerin değil toplumun da çıkarları vardır. Medeni kanun, evlilik birliğinin korunması için eşlerden birinin istemi üzerine yargıçça koruyucu önlem alınması gereken durumları belirtmiştir. Bunlar, temsil yetkisinin aşılması, aile konutuyla ilgili tasarrufta diğer eşin rızasının alınmaması, aile yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve birliğe ilişkin önemli konularda uyuşmazlığa düşülmesi, eşin bazı tehlikelerle karşı karşıya kalması, eşin utanç verici bir duruma sokulması veya eşe zarar verilmesi gibi durumlardır. Bu gibi durumlarda eş yargıca başvurarak gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilir. Yargıç, eşi uyarabileceği gibi ortak yaşamın durdurulmasına, parantez, birlikte yaşamaya ara verilmesine, ayrı yaşayan eşe nafaka bağlanmasına, eşin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına, gerektiğinde hacir altına alınmasına, çocuğun veliliğinin eşlerden birine verilmesine karar verebilir. Ayrım sonu. Sayfa 127.